Ayrım 3. Rehine Elizabeth Lovell. Sayfa 28. Tüm Azizler Okulu Cumartesi 12.20. 4. Bölüm. Otoyoldaki beklenmedik bariyer Grace'e sinir içinde terleyerek geçirdiği 10 dakikaya mal olmuştu. Meksikalı güvenlik güçleri ellerindeki hafif makineli tüfeklerle arabaları inceliyorlardı. Grace buradan geçtikten sonra Tüm Azizler Okulu'na giden toprak yolda da yeni bir denetim noktasına ulaştı. Temiz tıraşlı, Levi's kotlu ve bol pamuklu gömleğiyle genç bir adam yolun tam ortasında duruyordu. Siyah, ölümcül görünümlü, hafif makineli tüfeğinin deri askısı omuzundan geçiyordu. Dirseğini tüfeğine yaslayarak Grace'in SUV'unu inceledi. Gündelik gömleği hariç gümrükte bekleyen karanlık adamlar gibi görünüyordu. Silah kesinlikle aynısıydı. Grace silahlardan nefret ediyordu. Bir silahı vardı ama sadece o modeli kullanmayı biliyordu ve ondan da nefret ediyordu. Silahların çağrıştırdığı, yasaların insanları her zaman her yerde koruyamayacağı mesajından da nefret ediyordu. Grace yolun ortasında dikilen silahlı adam dışında yolun kenarına park etmiş siyah camları olan bir Chevrolet olduğunu fark etti. Sürücü ve yolcu kapısı açıktı. İçinde iki koruma daha vardı. Biri Levi's kot ve beyaz tişörtlü, diğeri ise beyaz gömlek, beyaz kravat ve siyah takım elbiseliydi. Her ikisinin de kucaklarında piyade tüfekleri vardı. Grace endişeli bir halde aracını durdurdu, camı indirip pasaportunu dışarı uzattı. ''Oğlumu görmek için geldim.'' Grace'in pasaport bilgilerini inceleyen görevlinin gözleri açıldı. Sağ eli hafif makineli tüfeğinin kabzasına kaydı. İşaret parmağını ise tetiğe doğru kıvrıldı. Döndü ve yol kenarında park halinde duran Chevrolet'deki adamlara ıslık çaldı. Takım elbiseli olan telsizi alarak konuşmaya başladı. Grace yüzünde hiçbir ifade olmaksızın beklemeye devam etti. Poker oyuncusu yüzüne sadece kart oynayanların değil, Grace gibi yargıçların da ihtiyacı vardı. O da yüzündeki ifadeleri herhangi bir poker oyuncusu gibi, hatta birçoğundan çok daha iyi saklayabiliyordu. Fakat ifadesiz yüzünün altında aslında deli gibi endişeleniyordu. Bu telefonda tartışılabilecek bir konu değil. Camlar açık kalsın, por favor. Dipnot, lütfen, dedi yolun ortasında duran adam. Bu sözleri nazik bir ses tonuyla söylemiş olsa da bu bir rica değil, bir emirdi. Grace ensene adanın sıcak nemli havası aracın içine doluncaya kadar cam açma tuşlarına bastı. Güneş madeni mason neminin sisi arkasında kalıyordu ve sıcaklık 38 derece civarında seyrediyordu. Bu yüzden terliyorum, hava çok sıcak. Ama durduğu yerde soğuk terler döküyordu Grace. Genç adam Mercedes SUV'un etrafında bir tur attı. Açık camlardan aracın içine dikkatlice kontrol etti ve bagaja baktı. Takım elbiseli olan telsizle konuşmaya devam ediyordu. Grace ne konuştuğunu duyamıyor olsa da adamın bakışlarından kendisi hakkında konuştuğunu anlayabiliyordu. Tüfekli olan görevli kontrolünü tamamladı ve omzunun üzerinden park halindeki araca baktı. Chevrolet'deki adam telsizi dinledi ve başını salladı. ''Devam edin hanımefendi, fakat derhal futbol sahasına gidin.'' diye emretti.
''Neden? Bir sorun mu var?''
Adam futbol sahasına dedi kısaca ve kaba bir şekilde yola devam etmesi için işaret etti. Sağ eli hala tüfeğinin tetiğindeydi. Bu tehdit iması Grace'in endişesini öfkeye çevirdi. Görevliye tam ne kadar kaba bir pislik olduğunu söyleyeceği sırada kare kesimli bol gömleğinin altındaki kemerine takılı olan parlak deri plakalı rozeti gördü. Bu rozeti tanımıştı. Bu rozet ona Grace'in Meksika kimlik kartını veren kurum tarafından verilmişti. Meksika Adalet Bakanlığı.
''Federal polis misiniz?'' diye sordu hemen.
Görevli Grace'in gözlerine baktı. Gömleğinin eteğini rozetinin üstünü kapayacak şekilde hızlıca çekti. ''Git,'' dedi öfkeli bir şekilde. ''Şimdi çabuk!'' Grace tereddüt ederken görevli tüfeğini ona doğru doğrultarak gitmesini işaret etti. Tüfeğiyle yaptığı işaret yüzüne öylesine yakındı ki Grace namlunun içindeki karanlığı görebilmişti. Grace bir anda gazı kökledi. Motorun verdiği ani kuvvetle patinaj yapan büyük tekerler tozu dumana kattı. Görevli geriye sıçradı ve bağırarak Grace'in anlamamayı tercih ettiği bir şeyler söyledi. Tek istediği oğlu Lane'i görmek, ona sarılmak ve neler olup bittiğini öğrenmekti. Futbol sahasına ulaşması bir dakikadan az sürmüştü. Saha okulun içinde yönetim binası ile okyanusa bakan kumluk uçurumun arasında yer alıyordu. Her iki yanında da sahadaki müsabakaya tezahürat yapan enerjik bir kalabalık toplanmıştı. Grace aracını kalelerden birinin arkasındaki boş yere çekti ve motoru durdurdu. Karanlık bakışları sahayı taradı. Oğlunu görmek için deliriyordu.
Tanrı'ya şükür, işte orada.
Lane annesinin gözüne sahada yanmakta olan bir meşale gibi çarpmıştı. Öylesine süratli ve dengeli koşuyordu ki 15 yaşından çok 20 yaşında gibi görünüyordu. Topu son derece şık hareketlerle yaklaşan iki savunma oyuncusunun arasına doğru sürdü ve son anda aniden kayan savunma oyuncularının üstünden sıçrayarak onları geride bıraktı. Topla tekrar buluştu ve kaleye yöneldi. Belki yaklaşan fırtınayla yüklü sıcak, nemli ve ağır havanın kokusundan, belki zayıf, süratli ve kendine güveni tam olan Lane'den, belki de ayın sadece bu zamanından ötürü Grace bir anda unutmak için çok çabaladığı bir şeyi hatırladı. 16 yıl önce kendisini bağlayan şeylerden kaçıp Joe Faroe ile bir hafta sonu geçirmişti. Faroe, Grace'in hayatı boyunca karşılaştığı her riski göze alabilen tek adamdı. Muson fırtınasının dev dalgadan sahili ritmik bir şekilde döverken, Faroe'nin zayıf ve kaslı vücudu Grace'in bedeninin üzerinde gidip geliyordu. Vücutları kusursuzca birbirine uyum sağlamıştı. Grace anıları inkar edercesine başını sertçe salladı. Ted ile evlendiğinde karnındaki bebeğin babasının Ted mi Faroe mi olduğunu gerçekten bilmiyordu. Yine de onun büyük olasılıkla Ted'in çocuğu olduğunu düşünüyordu. Ve bebeği kollarına aldığında babasının kim olduğu artık önemli değildi. Hayatında ilk defa sırılsıklama aşıktı. Lane'in minik elleri, kusursuz tırnakları ve muhteşem, tamamen mutlu ela gözleri onun dünyası haline gelmişti. Çok hızlı büyümüştü, çok hızlı. Grace Lane'in futbol oynamasını istememiş olsa da futbolun rugby'den çok daha güvenli olduğunu fark ederek bunu kabullenmişti. Şimdi ise oğlunun başka sağlıklı gençlerle mücadele edişini görünce mutlu olmuştu. Biyolojik babası gibi Lane de doğuştan sporcuydu. Lane zikzaklar çizerek ve topu vücudunun bir uzvu gibi kullanarak rakip yarı alana iyice sokuldu. Bir anda tüm savunma oyuncuları her yönden Lane'in üstüne doğru hücuma geçti.
''Tanrım, hepsi de Lane'den çok daha iri ve kuvvetli.''
Kendi takım arkadaşları bile geride kalırken Lane hücuma devam etti. Terini tutması için kırmızı bandana takan savunma oyuncusu Lane'e doğru kayarak onu durdurmaya çalıştı. Yaptığı müdahale topa değil Lane'eydi. Fakat Lane onun üstünden sıçradı. Bu sırada diğer bir rakip takım oyuncusu havaya yükselmekte olan Lane'e ayağını uzatarak çelme taktı ve Lane'i yere yapıştırdı. Grace aracının kapısına uzanıyordu ki hakemin düdüğü duyuldu. Takım arkadaşları Lane'in etrafında toplanırken hakem şortunun arka cebinden çıkardığı sarı kartı kayan oyuncuya gösterdi. Kayan oyuncu yerden kolayca kalkıverdi ve kalkması için Lane'e meydan okuyarak onun tepesinde belirdi. Lane başını sallayıp dizlerinden ve ellerinden destek alarak güçlükle ayağa kalktı ve ona saldıran oyuncuya ulaşmak için hakemin etrafından geçti. Lane ile yüz yüze duran oyuncunun fiziksel olarak ve yaşça büyük olduğu açıkça görülebiliyordu. Kırmızı bandanası omzuna kadar uzanan siyah saçlarını hissiz yüzünü kapamayacak şekilde tutuyordu. Bir sporcu olduğu kadar bir savaşçı da olabilirdi. Sırıtışı sakin ve soğuktu. Hakem hızlıca bir şeyler söyleyerek ve kollarını sallayarak aralarına girdi. Bir süre sonra Lane arkasını döndü ve hakemin verdiği köşe vuruşunda takım arkadaşlarına katılmak üzere koşarak uzaklaştı. Grace rahat bir nefes alabildiğini fark etti. Oğlunun sinirli bir yapısı vardı. Bu özelliği onun cesur davranmasını sağlıyor olsa da mantıklı davranmasını engelliyordu. Tıpkı Joe Faroe gibi. Grace maç devam ederken yolcu tarafındaki camı birinin nazikçe tıklattığını fark etti. Camdan baktı ve Carlos Caldero'nun cana yakın kahverengi yüzünü gördü. Ağzındaki geleneksel siyah Havana prosuyla gülümseyerek Grace'e yolcu kapısının kilidini açmasını işaret etti. Omuzlarındaki askılardan sarkan silahlarıyla ya da ellerinde olağan şekilde tuttukları namluları yere bakan hafif makineli tüfekleriyle silahlı birçok adam Caldero'nun etrafındaydı. Gümrük görevlileriyle aynı küstah ve sinirli bakışlara sahiptiler. Acaba onların da federal rozetleri var mıydı? Fakat Grace iç sesini yüksek sesle dışa vurmadı. Kapının kilidini açan tuşa bastı ve koltuktaki çantasını aldı. Calderon kapıyı açtığında Grace ondan prosunu aracın içinde içmemesini rica etmeyi düşündü. Fakat sonra ağzını kapalı tutup Calderon'un görmeyi beklediği uyumlu Meksikalı bir bayan gibi davranmaya karar verdi. Bu oldukça sinir bozucu bir durum olsa da oğlunun çelme takılıp yere serilmesi kadar sinir bozucu değildi. Meksika usulü daha samimi bir selamlaşmayı engellemek için elini uzatarak ''Merhaba, nasılsınız?'' dedi.
''Sizi görmek çok hoş sayın yargıç,'' dedi Calderon aksansız bir şekilde.
Başını biraz öne eğip yumuşak ve manikürlü elini uzatarak Grace ile tokalaştı. Grace'in elini olması gerekenden çok daha uzunca bir süre avucunun içinde tuttu. Belki yanlışlıkla olmuştu, belki de bu güçlü bir adam olduğunun göstergesiydi. Kibarlığın sınırlarını belirleyen Calderon'du, Grace değil.
''Teddy sizinle birlikte gelmeye ikna edemediğinize çok üzüldüm,'' dedi Calderon.
Grace elini çekti ve Ted'in uzakta olduğunu size söylemiştim dedi.
Calderon ağırbaşlılıkla omuz silkti. Bu Meksikalı bir erkeğin karakterize hareketiydi.
Calderon sınırın her iki tarafında da rahatça yaşamıştı ama Amerika doğumluydu. Hatta o ve Grace Santa Ana'da aynı özel lisede okumuşlardı. Buna rağmen Calderon sınırın güneyinde yaşayan Meksikalı bir iş adamı gibi resmi bir şekilde davranıyordu.
Grace Caldero'nun Amerikan versiyonunu tercih ediyordu.
''Çok meşguldüm,'' dedi Grace sakince. ''Uzun bir zamandır Ted ile konuşamadığım için mesajınızı ona iletme fırsatım olmadı.''
Calderon prosundan derin bir nefes alıp ''Ne üzücü'' dedi.
''Ed şehri yatırım şirketinin çok önemli bir müşterisisiniz,'' dedi Grace. ''Niçin şirketi arayıp Ted ile görüşmek istediğinizi söylemiyorsunuz?''
''Niçin benim de uğraşıp oğluma bir şey olmuş gibi beni korkutuyorsunuz?''
Fakat Grace bunu da yüksek sesle ifade etmedi. Kazak olan büyük annesi bu konuda da son derece açıktı. Korktuğunu asla belli etme.
''Birçok defa denedim,'' dedi Calderon kederli bir gülümsemeyle.
Kalın mavi duman döne döne tüm aracın içini doldurmuştu. Grace lağım kokusu alsa bile suratını ekşitemeyeceği mahkeme salonu ifadesini takındı.
Calderon görevlilerin arkasında duran bir grup adama şöyle bir göz gezdirdi. Prosundan derin bir nefes daha aldı. Pronun ucu sıcak ve kıpkırmızıydı.
Grace Caldero'nun gergin olduğunu fark etti. Bu iyi değildi, hem de hiç iyi değildi.
Grace Calderon kadar güçlü ve zengin bir adamı neyin bu kadar korkuttuğunu bilmek dahi istemiyordu.
''Beni buraya Lane hakkında konuşmak için çağırdınız. Bunun için Ted'e ihtiyacımız yok.'' dedi.
Ardından aracın kontağını çevirdi ve dumanın çıkması için tüm camları açtı. Hamileyken sigara dumanından nefret eder, bu yüzden sık sık söylenirdi. Durum şimdi de pek farklı sayılmazdı.
Calderon prosundan bir nefes daha alıp aracın ön camına doğru bir bulut halinde üfledi.
''Pardon demek istediğimi size tam olarak anlatamadım. Oğlunuzun iyiliği için Ted'in yardımcı olabileceği bazı durumlar var.''
Grace'in kalbi kaburgalarının altında dövülüyor gibiydi.
''O halde açık konuşun. Ted'in en eski arkadaşlarından ve en önemli iş ortaklarından biri neden bana gözdağı veriyor?''
Calderon ona şaşırmış bir halde baktı. ''Gözdağı mı?''
Grace ilerideki silahlı adamları işaret ederek ''Bana tüm bu silahlı adamların arasına gelmemi söylediniz. Daha önce burada yoktular.''
''Görevlilerden mi bahsediyorsunuz? Onlar sadece önlem olarak buradalar.'' Birçok zengin aile çocuklarını tüm azizlere gönderiyor ve maalesef nadiren de olsa Meksika'da kaçırılma ve Amerikalı velileri rahatsız edebilecek bazı güvenlik sorunları yaşanabiliyor.
''İlginç, eminim öyledir,'' dedi sakince Grace. ''Peki bunun Ted ile alakası ne o zaman?''
''Ve Lane ile?''
Lane'i tüm azizlere kaydettiren Ted olduğu için dedi Calderon. Okulu işletenler bana Ted'le iletişime geçmemi söyledi.
Ted'in olduğu kadar Lane'in velayetinden ben de sorumluyum. Onun iyiliği için her ikimizin de bu konuda söz hakkı var.
Velayet? Çok hoş bir terim, hem de yasal. Mahkemede söylediğiniz şeylerden biri gibi geliyor kulağa. Fakat burada Meksika'da yasal sistem pek de sizinki gibi işlemiyor. Burada çok daha gerçekçi yaklaşımlar söz konusu.
Oğlumun iyiliği için Meksika'da söz sahibi olmadığımı mı söylemeye çalışıyorsunuz?
Calderon iç çekti. An itibariyle hayır, yalnızca Ted söz sahibi.
Bu durumda Lane'i hemen okuldan alıyorum. Ted'i bulduğunuzda bu velayet durumunu onunla uzun uzun konuşursunuz.
Calderon Grace'in yüzüne bakmadan Lane'i götürmeniz mümkün değil dedi. Çünkü Ted, Lane'i yalnızca babası tarafından okuldan alabileceğine dair bazı belgeler imzaladı.
Sinir bozucu bir şekilde gülümsedi.
Şimdi Ted'i buraya getirmenizin neden bu kadar önemli olduğunu anlayabildiniz mi?
Grace tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Bu sinir bozucu sırıtmayı Barrio'da genç Vatos çete liderlerini dövdüğünde görmüştü. O anda Baja Kaliforniya'da ve tüm Meksika'da güçlü, hatta çok güçlü bir adam olan Carlos Calderon'un birinin habercisiymiş gibi davrandığını fark etti. Calderon'u bile korkutabilecek kadar kuvvetli biri. İsa, Meryem, Yusuf, bu kötü işten sıyrılabilecek miyim diye sessizce sordu kendi kendine. Tüm yetişkin hayatını bu batağı unutarak, yok sayarak, geriye bakmadan yükseklere hızlıca tırmanarak geçirmişti. Yükseklerde havalar temiz, geceler güvenliydi. Hatta kadınların güç sahibi olması için silahlı ve güzel olmaları da gerekmiyordu.
Carlos, Grace'in sesi mahkeme salonunu yöneten bir yargıç gibi sakin ve alçak tondaydı.
Lane'in burada bir mahkum olduğunu ve onu yalnızca Ted'in serbest bırakabileceğini mi söylemeye çalışıyorsun?
Calderon sahaya hakimin düdüğünü çalıp maçı bitirdiği yere bakarak, üzgünüm dedi, ancak bu şekilde olabilir.
Calderon araçtan çıktı ve yanlara doğru işaret etti. İki adam kalabalıktan ayrılıp uzun adımlarla Mercedes'e doğru ilerlemeye başladı.
Lütfen dedi Calderon aceleyle, benimle birlikte şu adamı selamlamak için durun. Basit bir saygı göstergesi. Bunu bir yargıç olarak anlamakta güçlük çekmiyorsunuz değil mi?
Grace istemeye istemeye araçtan çıktı ve bir kol mesafesinde Carlos'un yanında durdu. Yaklaşan adamlardan biri siyah saçlı bir Meksikalıydı. Temiz ama buruşuk pantolonu, deve kuşu derisi botları ve inci düğmeli beyaz bir gömleği vardı. Boynuna taktığı, ucunda elmas kaplamalı bir madalyon olan kalın altın zincir oldukça dikkat çekiyordu. Yaşını tahmin etmek zor olsa da kesinlikle genç değildi. Maço özgüveni 40'ın altında olduğunun bir kanıtıydı. Hafif bir şekilde topallayarak yürüyordu. Dar bir kalçası olan ve zamanında sakatlanmış emekli bir kovboy gibiydi. Karanlık yüzünde,
Cortez bu topraktakilere zulmetmeden çok önce yaşamış olan insanların yüzlerindeki gibi sert ve keskin bir ifade vardı.
Adam ışıktan ötürü gözlerini kıstı. Sol gözü beyazdı. Boyu Grace'den uzun değildi. Bir anda buzdan bir zıpkın gibi Grace'in hafızasına saplandı.
Bu adamı tanıyorum.
Hector Rivas Osuna,
Tijuana'daki en güçlü, en acımasız suç ailesinin başı.
Grace bu adamın yüzünü gazetelerde çıkan ve Birleşik Devletler'deki postanelerde asılı olan en çok aranan 10 suçlu ilanında görmüştü.
Carlos'un neden terlediğine şaşmamalı.
3. ayrımın sonu, sayfa 37.